Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugün Serdar Hocam, Oktar Hocam, Akın Hocam, Cem Hocam ve ben karşınızda olacağız. Bugün yine çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Hocam nasıl başlayacağız
İnşallah.
Bugün?
İnşallah. Estağfurullah. Bugün tabii Oktar Hocamız bize şeref verdi. Sağ olsun.
İnşallah.
Sabah programına.
Estağfurullah.
Şimdi biz tabii son dönemlerde hocamızın çok üzerinde durduğu olağanüstü son derece önemli bir konuyla başlamak istiyoruz. Biliyorsunuz 150 yıldır dünya yerle bir edildi. Hem fikren hem de manen yerle bir edildi. İnsanlar çok büyük zulümat altında kaldılar. Dezenformasyonla da beyinlerini pişirdi. Kim yaptı bunu? Marksist, Darwinist ve evrim safsatasını savunan sözde bilim adamları ve sözde felsefeciler. Tabii bütün bunlar niye yapıldı? Şunun için yapıldı. Hocamız hep onu söylüyor. Ortada asla ve asla bilimsel bir çalışma, bilimsel bir bulgu, laboratuvar çalışması veya gözlemlere dayanan hiçbir şey yoktur. Ortada menfaat, çıkar söz konusudur. Bunlar vardır. Birçok insan bilim adına, sözde tabii bilim adamları, dediğimiz gibi son özellikle 150 yıldır insanları kandırdılar. Evrim dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yalanıdır. En büyük hipnoz yöntemidir. En büyük telkinidir ve netice almıştır. Yeryüzünü sarmıştır bu safsatanın yalanı. Ama tabii bu hocamız tarafından yine açıklanmıştı. Dünyanın kaderi böyledir. Bir deccaliyet hakim olur. Sonra Cenab-ı Allah Mehdi'sini gönderir ve o deccali sistemi fikren yerle bir eder. İslam'ın o güzel ahlakı hakim olur demişti. Biz de inşallah ahir zamandayız. Ahir zamanda da bunun olduğunu görüyoruz. Bizim çocukluğumuzdan beri zaten biz şahidiz buna. Yok işte maymundan geldin, yok efendim ceylan zıpladı, zürafa oldu. Yok efendim işte sokaktaki çamurun içinde efendim atomlar, şuursuz atomlar bir araya geldiler de aminositler oluştular. Onlar da bir araya geldiler. Proteinler bir araya geldi. Hücreler bir araya işte sen oldun dediler. Ve bu tabii kör tesadüflerle oldu dediler. Şimşek çakmış, yıldırım düşmüş, yağmur yağmış. Biz olmuşuz. İddia bu. Ve tabii iddiayı sözde bilimsel temeli olmayan bu iddiayı felsefi, fikri yöne de, sosyal yöne de taşıdılar. Ve işte sosyal darwinizmi oluşturdular. Sosyal darwinizmde dedi ki kardeşim madem tesadüflerle meydana gelmiş bu insanlar, üstelik kör tesadüflerle meydana gelmiş, hayatta darwinist kafanın dediğine göre madem bir mücadeledir ki biz bu mücadeleyi doğada zaten görüyoruz dediler. Hayvanlar birbirlerini kovalıyor, yiyor, içiyor. Dolayısıyla insanlar da böyledir dediler. Hayvandan kıymeti olmayan, hayvan kadar kıymeti olmayan insanın zaten kıymeti olmaz dediler. O zaman bunların hepsini öldürün kardeşim dediler. Hele hele o insan hastaysa, hele hele sakatsa zaten yaşamasın. Bize ekonomik yönden çok büyük zarar veriyor. Vaktimizi de alıyor. Bunları tedavi etmek yerine hepsini yok edelim diyen bir kafa, genel olarak anlatıyorum. Bütün dünyayı sardı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının sebebi budur. Psikopat liderlerin, böyle Hitler gibi, Mussolini gibi, Franco gibi liderlerin akıttıkları kanın, katlettikleri insanların, şehit ettikleri insanların kanı tabii yerde kalmaz da inşallah. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bütün o temizliği yapıyor fikren. Ama bütün sebebi budur. Darwinist kafadır. O yüzden izleyicilerimiz çok dikkat etsinler. Sağda solda bazı tipler görüyoruz. Bunlar evrim teorisi de neymiş ya deyip böyle sakalını sıvazlayıp o da ne ya, ne gerek var böyle şeyler anlatıyorsun. Darwinizm mi? O ne canım? Darwinizm hiç duymadık. Materyalizm mi? Allah Allah. O da neymiş falan diyen çok sığ, çok zahiri, olağanüstü cahil kişiler görüyoruz. İzleyenlerimiz de, bizi takip edenler de görüyorlar. Bunlara kanmasınlar. Bunlar kendisinden başkasını düşünmeyen, kendi çıkar ve menfaatlerinden başkasını düşünmeyen kişilerdir. Doğru olan Kur'an'a göre hareket etmektir. Yani doğru olan Allah razı olsun hocamızın yaptığıdır. Tüm bu akan kanın durması için fikri çalışma yapılmalıdır. ve tüm bu akan kanın ana sebebi olan Darwinist ve materyalist kafanın fikren yerle bir edilmesidir. Nitekim hocamız Allah razı olsun 40 yıldır yaptığı fikri çalışmalarla bu zararlı akımları yerle bir etmiştir. Yine hocamız söylemişti, şimdi biz enkaz kaldırma çalışması yapıyoruz demişti. Çünkü binayı yıkmak kolaydır ama enkazı kaldırmak daha meşakkatli, daha uzun vakit alır demişti. Şimdi biz onu yapıyoruz. Bugün de yine Darwinist kafanın etkisinde kalmış, tamamen ona bağlı olan ve günümüzde de hala bunun sıkıntısını çektiğimiz komünizm, faşizmin ve bunun sonucunda gelen terörizm belasından bahsedeceğiz inşallah. Herhalde doktor hocamın söyleyeceği bir şeyler var bu konuda.
İyi, o zaman proteinlerle başlayalım, genlerle başlayalım. Çünkü genetik ve protein düzeyine bakıldığında zaten Darwinizmin bütün iddialarının geçersiz olduğu hemen anlaşılıyor. Bir de üstüne üstlük tabii ki 350 milyon tane de fosil var. Onlar da Darwinizm geçersizliğini söylüyor. Darwinizm geçersiz olunca materyalizm geçersiz olmuş oluyor. Çünkü madde mutlak değil, yaratıcı var çok açık bir şekilde. Bilim de bize bunu gösteriyor. Materyalizm geçersiz olduğunda ve Darwinizm geçersiz olduğunda komünizm de geçersiz olmuş oluyor. Faşizmin bütün iddiaları da geçersiz olmuş oluyor. Çünkü tamamı Darwinizme dayalı. O zaman demek ki vahşet, güçlü olan, zayıf olan ezer ve çatışma ilerlemenin temelinde bütün bu mantıklar çökmüş oluyor. Allah'ın yarattığı ve Kur'an'ın hak kitabı olduğu Kur'an mucizeleri var iman hakikatleriyle inşallah çok net olarak ortada. İnsan demek ki yaratılışın bir amacı var ve bu amaca göre yaşamalı. Allah'a kulluk etmesi gerekir ve Kur'an'a göre uygun olarak yaşaması gerekir. Çünkü Kur'an hak kitap, Allah'ın kitabı. Bunların hepsi yalnız ilk başlanması gereken Darwinizm demişti hocamız ki nitekim 30 yıldır özellikle orayı hedef alınca bu güzel ahlak dünyada yayılmaya başlandı. İnsanlar dindarlaşmaya başlandı. Başladı inşallah. Mesela şimdi bir genin yapısıyla başlayalım. Genler proteinleri kodlayan bölgeler DNA'nın üzerinde. 23 bin tane böyle bölge var insanın DNA'sında. 3 milyar harf var 2 metre uzunluğunda. Yani 2 metre uzunluğunda bir şey düşünelim böyle. 3 milyar harften oluşuyor. Ki bu angstrom kalınlığında yani milimetrenin 10 milyonda biri kalınlığında bir yapı. Bunun üzerinde 23 bin tane ayrı bölge var. Bunlar protein kodluyor. Ama bu 23 bin bölgenin toplamı yani bütün genlerin toplamı da %2 veya 3'ünü oluşturuyor DNA'nın. Geri kalan kısmının ne işe yaradığı tam olarak bilinmiyor günümüzde. Ama yavaş yavaş da aydınlanmaya başlandı. Çünkü bu bölgede olan mutasyonlarla mesela bir zeka geriliğine yol açan çok sık bir genetik rahatsızlık var. DNA'da CG ve A harfleri yaklaşık 30 kere tekrarlanıyor. Ama bu 100 kere tekrarladığı zaman çok ağır bir zeka geriliği meydana getiriyor. Demek ki o eskiden evrimcilerin çöp DNA dedikleri kısmın hiç öyle bir durumu yok. Hatta yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Genlerin de aktivitelerini kontrol ediyormuş. Hiçbir şey anlamsız değil DNA'nın üzerinde. Bakın şimdi bir genin, tek bir genin yapısı. Genler eskiden zannediliyordu ki böyle düz olarak protein kodluyor. Hiç alakası yok. Bakın şimdi bu bir gen. %2'lik, üçlük kısmını oluşturan 23 bin tane genden bir tanesini görüyoruz burada. Mavi bölgeler var. Bordo ile işaretlenmiş olan bölgeler var. Bir de onun dışında böyle bakın promoter yazan bir bölge var. Onun yanında da başka bölgeler var. Bu genin yani protein kodlayan bölgelerin başlangıcında görülen bölgeler genin aktivitesini düzenliyor. Yani o gen ne zaman aktif hale gelecek? Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Hücrelerin hepsinde genetik bilgi aynı. Fakat bir hücre göz hücresi oluyor, bir hücre beyin sinir hücresi oluyor, bir hücre de kas hücresi oluyor. O kadar farklı ki yapıları birbirinden. Orada bütün genetik bilgi aynı olmasına rağmen bazı genler bazı hücrelerde aktif hale geliyor, bazıları kapalı tutuluyor. Mesela kas hücresinde kas yapısını oluşturacak proteinlerin oluşturduğu genler açık. O kas aktin miyosin denen mesela proteinler üretiliyor orada. Ama göz hücresine bakıyoruz merceğe. Orada da kristalin proteinleri üretiliyor. Işığa geçirgen tamamen transparan yapan. Onda da diğer genler kapalı. İşte bu etraftaki bölgeler hangi genlerin açık, hangi genlerin kapalı, ne zaman açık, ne kadar aktif hale geleceğini tespit eden bölgeler. Devam edelim. Burada şimdi bordo bölgeler var, mavi bölgeler var. Mavi bölgeler gördüğümüz protein kodlayan bölgeler. Demek ki bir genin içinde birden fazla protein kodlayan bölge var. Aynı zamanda aralarında da border bölgeler var. Bunlara da intron deniyor. Protein kodlayan bölgelere exon, kodlamayan bölgelere de intron adı veriliyor. Intronları da son zamanlarda genin aktivitesiyle hangi exon bölgeleri hangisiyle birleşik bir kombinasyon meydana getirecek bunları saptadığı gösterildi. Yani o kadar kompleks bir yapısı var ki genin özetle. Bakın altında burada görüyoruz. mRNA'da kopya çıkartıldığı zaman o border bölgeler yani protein kodlamayan bölgeler kırpılma denilen bir işlemle kesiliyor. Sadece protein kodlayan bölgeler var. Fakat şöyle oluyor. Bu mavi bölgelerin değişik kombinasyonları değişik proteinler meydana getiriyor. Mesela bu mavi bu maviyle birleşebiliyor. Bu mavi diğer maviyle birleşebiliyor. Bu mavi bölge diğer maviyle birleşebiliyor. Ya da bu yanındakiyle birleşebiliyor. Bu diğeriyle birleşebiliyor. Değişik alternatif proteinler üretiliyor bir gende. Bundan dolayı da pleiotropi denen bir özellik var. Yani bir gen birden fazla özelliği kontrol edebiliyor. Yani bir gen gözle ilgili bir protein meydana getirebiliyor, üretebiliyor. Aynı zamanda üreme organları ile ilgili de bir protein üretebiliyor. Dolayısıyla bir mutasyon meydana geldiği zaman protein üretiminde o genden hem göz bozukluğu hem de üreme organlarında kısırlık mesela meydana gelebiliyor. Hem de büyümesi o canlının engellenebiliyor, etkilenebiliyor bundan. Dolayısıyla mutasyonlar çok daha zararlı sanılandan. Çünkü bir gen çok fazla özelliği kontrol ettiği için birden fazla özelliğe vurabiliyor mutasyon.
Burada gibi evet. Olmuş oluyor yani değil mi? Mesela böyle yukarıdan aşağı sağdan sola bir de çaprazlama bulmacaları oluyor mesela. Tek bir harfi çıkarttığınız zaman işte 4 tane kelimenin harfi gitmiş oluyor.
Evet.
Aynen DNA'daki yapı da öyle. Yani o kadar kompleks bir şekilde birbirine bağlı ki bütün sistemler. Yani bir zeka küpü oluyor mesela değil mi? İşte onun her tarafını aynı renge getirmek bir olay. Yani çoğu kişi de yapamıyor zaten. Aynen DNA'nın yapısı da o şekilde. Yani onda mesela en ufak bir şeyi çevirdiğin zaman zeka küpünde bütün her şey gidiyor. Yani evet, bütün renkler bozulmuş oluyor. Hepsinin sistemi bozulmuş oluyor. Dolayısıyla hani mesela zeka küpünü bile orada kaç tane 50-60 tane kare olsun farz edelim. Onu bile bir insan tam oturduğu yere getirmek için çok büyük bir zeka göstermesi gerekirken DNA'da orada 60 diyoruz. DNA'da 3.2 milyar harf var. Yani hepsinin 3.2 milyar harfin tamamen birbirine kitli bir şekilde yaratıldığını görüyoruz. Yani en ufak bir değişikliğe dahi de izin vermiyor. Mesela mutasyonlara baktığımız zaman işte geliyor DNA'ya çarptığı zaman ya parçayı kopartıp parçalıyor ya yerini değiştiriyor ya kontrolsüz bir şekilde kopyalıyor. Hiçbir şekilde akıllı bir müdahale değil mutasyon. Tamamen dağıtmaya yönelik bir yapısı var. Ki zaten DNA'ya akıllı bir müdahaleye bile izin vermiyor DNA. Yani bir insan kalkıp da işte ben DNA'sını değiştireceğim işte yeni bir organ ekleyeceğim, yeni bir sistem ekleyeceğim, bir sisteminle ilgili daha gelişmiş bir özellik ekleyeceğim dediği zaman DNA'ya DNA bir saniye diyor ben böyle bir şey izin vermiyorum diyor. Sen onu nereden çıkardın diyor öyle bir şey yapabileceğini. Kesinlikle izin vermiyorum diyor. Sen aklı başında bir insansın. Teknolojim var ben ona rağmen izin vermiyorum diyor. Biz böyle bir şey izin vermiyorsa DNA mutasyonlar nasıl böyle bir şey yapacak? Böyle bir şey mümkün değil yani hayali bir şey. Tamamen masalsı bir iddia.
Tabii yani şimdi o kadar gülünç bir iddia ki bakın böyle bir yapının ya burada tabii böyle çizgilerle böyle çok basit bir anlatım var burada böyle değil. Böyle bir yapının sıfırdan tesadüfen oluşması tabii ki imkansız yani. O kadar mantığa aykırı ki. İlginç olan bakın bu genin de oluşması için yine proteinler gerekiyor. DNA'da DNA'yı kopyalayan proteinler de DNA'da kopyalanmış olarak var. Şimdi bunların ikisinin aynı anda var olması gerekiyor değil mi? Genin meydana gelmesi için özel harfler var. Nükleotit deniyor bunlara. Yani harf değil de bunlar özel moleküller. A, T, C, G. 4 tane nükleotit var. DNA'nın yapısını meydana getiren. Deoksiribonükleik asit deniyor bunlara. Bunlar da proteinler tarafından üretiliyor. Yani DNA proteinleri kodluyor. Ama DNA'nın kendisinin üretilmesi için yine proteinler gerekiyor. O da DNA'da var. Ve aynı anda var olması gerekiyor. Yani DNA tek başına bir şey ifade etmez. Dolayısıyla bir genin sıfırdan tesadüfen oluşması imkansız. Çünkü mutlaka proteinlerin aynı anda var olması gerekiyor. Ve hem gen hem protein aynı anda var olacak. Çünkü proteini gen kodluyor. Geni de protein yapıyor. Aynı zamanda bu bir kere evrimi çökertiyor. Sıfırdan olamıyor. Aynı zamanda bir genin rastgele değişikliklerle başka bir gene dönüşmesi de imkansız. O kadar muazzam bir komplekslik var ki. Mesela şöyle düşünebiliriz. Bir bilgisayar var. Bir de televizyon var. Siz bilgisayarı yavaş yavaş parçalarını değiştirerek televizyon dönüştürebilir misiniz? Dönüştüremezsiniz. Bilgisayarın bir iki parçasını alın, çıkartın. Ya bir klavyeden iki tane şey alın, sakat hale geliyor. Çipini çıkartsanız sakat hale geliyor, çalışmıyor, değil mi? Televizyonun parçaları apayrı, ikisi ayrı ayrı tasarlanmıştır. Yani motosikletle uçak birbirine dönüşebilir mi? Dönüşmez. Motosikletin motosiklet olarak, çünkü apayrı parçaları, hiç alakası yok. O ayrıdır, o ayrıdır. Bigenden çok farklı, değil mi? Ürettikleri proteinler. Mesela bigen hemoglobin proteinini üretiyor. Apayrı bir yapısı var. Öbür gen kas proteinlerini üretiyor. Aktin miyosin diye. Apayrı yapısı var, değil mi? O gen o gene dönüşebilir mi yavaş yavaş değişiklikler? Dönüşemez. Hemoglobin geninde harf değişikliği yapın, hemoglobin üretemez. Kas geninde harf değişikliği yapın, kası üretemez. Dolayısıyla her bakımdan bakın evrim çöküyor. Şimdi bu işlemin, buradaki hani kırpılma dedik, protein kodlamayan bölgeler çıkartılıyor. Onun nasıl yapıldığını görelim. O da başlı başına çok kompleks bir sistem var bakın burada işleyen. Burada gösteriyor şimdi ilk DNA'nın o protein kodlayan bölgeler var. Spliceosom diye kırpılma işlemi gerçekleşiyor burada. Protein kodlamayan bölgeleri çıkartan proteinler var. Protein kompleksi daha doğrusu. Bakın intron demiştik. Burası protein kodlamayan bölge. Bunun nasıl çıkartılacağını göreceğiz. Ve hücre içinde bu saniyede 2000 kere tekrarlanan işlemler. Bakın arada özel işaret konmuş ki böylece nerede protein kodlanıyor, nerede bitiyor anlaşılsın diye. Yani normalde DNA'da böyle farklı renk falan yok. Düzgün harf dizileri var. Bizim yani hangi bilim adamının önüne koysalar geni, tamam kardeşim söyle bize nerede protein başlıyor, nerede bitiyor diye söyleyemez, asla söyleyemez. Ama özel işaret konduğu için proteinler burada tanıyor. Aa diyor, demek ki diyor protein diyor burada bitiyor diyor. Protein kodlamayan bölge burada başlıyor. İşaretini tanıyorlar. Öyle bir işaret konması bir akıl. Demek ki bir akıl tecelli ediyor burada. Ve bitiş işareti. Evet. Bu da bitiş işaretini gösteriyor. Burası da protein kodlayan bölge ve A zinciri. Hep mRNA'nın sonuna A zinciri eklenir. Onun özel bir anlamı var. Yani bilimsel olarak da tam olarak neler işe yaradığı bilinmiyor ama onsuz olmuyor. Şimdi bakın işareti tanıyan protein kırpılma işlemini yapacak. Geliyor, tam olması gereken yere yapıştı. Ama bu şimdi bunları düşünelim, böyle büyük kocaman yapılar değil bunlar. Milimetrenin böyle 10 milyonda biri büyüklüğünde yapılar bunlar da. Onlardan bahsediyoruz bu moleküllerin büyüklüğü. Milimetrik değil, angstromik hassasiyetle yapışıyorlar. Hatta atomik hassasiyetle, atomda milimetrenin milyarda biri büyüklüğünde bir yapı. Dolayısıyla bir atom bir atoma gelecek şekilde, karşılıklı gelecek şekilde bir hassasiyetle geliyor oraya yapışıyor. Ve katlıyor bakın RNA'yı gördüğünüz gibi. O zaman diğer proteinler gelip onlar da yerlerine yerleşebiliyorlar. Fakat hepsi birleştiği zaman biçimsel bir değişiklik oluyor proteinde. Yani o kadar sistemli ve kompleks mekanizmalar ki biri olmadan diğeri gelip bağlanamıyor. Hepsi birlikte bağlandığı zaman toplamından farklı bir yapı meydana geliyor tek tek olduklarından. Buna işte spliceosom adı veriliyor. Kırpılma işlemini gerçekleştiriyor. Bu suyun içerisinde bambaşka hareketler yapıyorlar. Bakın görüyorsunuz.
Proteinin aklı, yani, şuuru, beyni, iç gözü hiçbir şey yok yani.
Normal çok açık bir şey bu yani. Yani böyle bizim önümüzde olsa bu insan aklı atar böyle bir şey, değil mi?
Evet.
Böyle bir kopya çıkıyor, kendi kendine oluyor böyle, dışarıdan hiçbir şey dokunmadan birdenbire bir değişik yapılar geliyor böyle. O biri bağlanıyor, öbürü havada uçarak geliyor. Ya kim çağırıyor bir kere onu oraya? Niye bağlanıyor? Nereye gideceğini nereden biliyor? Yani bir yere gidiyor ama gitmesi gereken yere ve gitmesi gereken zamanda gidiyor. Normalde orada dışarıda duruyor. Karanlıkta. Hiç kıpırdamadan duruyor. Ama ne zaman bakıyor böyle bir DNA kopyası var. O önüne getirilmiş böyle. Tamam diyor, şimdi benim gitme zamanım geldi diyor. Gidiyor oraya yapışıyor birdenbire. O yapışınca o zaman arkadaki şimdi benim sıram diyor. Ama daha önce gitmemiş o. O geliyor böyle. Birdenbire bir şekil değişikliği meydana geliyor orada böyle. mRNA'yı katlıyorlar. O mesajcı RNA'yı. Onun üzerinde bakın kesiyor. Birleştirip karşı taraftaki ucuyla bakın kesilmesi gereken tam ama gereken yerden atomik hassasiyette kesiyor. İşte atomik hassasiyet deyince şöyle, bir atom yandan kesse DNA'daki bütün sistem bozuluyor. Çünkü oradaki nükleotidin yapısını bozacak. Bir nükleotit iptal olsa bütün sıra kayacağı için protein kodlayamaz, protein iptal oluyor. Tam olması gereken yerdeki atomdan itibaren kesiyor. Bunu hiçbir insan gerçekleştiremiyor, yapamaz. Yapamıyor da zaten. Hiçbir bilim adamı da yapamaz. Ancak neler olup bittiği daha yeni yeni anlaşılıyor. O da tam detaylarına vakıf değil yani bilim adamları.
Şimdi mesela şu bilgisayarın parçaları burada bulunsa, bütün parçalar mesela ekrana, işte klavyedeki tuşları, bütün içindeki yapıların hepsi bulunsa ayrı bir şekilde ve bunlar böyle teker teker bizim gözümüzün önünde doktor hocamın dediği gibi bir araya gelmeye başlasa mesela. İlk başta tuşlar böyle bir araya gelmeye başlasa hiçbir insan müdahalesi olmadan işte ekran böyle otursa yerine gözümüzün önünde, ondan sonra kapağı yerleşse, işte ışıkları yerine otursa, böyle teker teker bilgisayarın gözümüzün önünde oluştuğunu düşünelim. Şimdi bu normalde ne yapar insan? Gerçekten ne oluyor der yani, biz neredeyiz, ne yapıyoruz, bu nasıl oluyor diye aklın ihtiyarı gider yani. Aklını kaybedebilir bir insan normalde. Şimdi birisi de kalksa bize dese ki bu nasıl oluyor biliyor musun? Bak şurada bir tane kitap var. O kitapta yazıyor bu projenin nasıl olacağı. O yüzden yapıyorlar dese ikna edici olur mu bize? Ya kitapla onun ne alakası var dersin normalde. İşte bu protein kodlama işlemlerinin hepsi de DNA içerisinde kodlu. Yani ne kimin ne yapacağı belli ama yani ona, orada yazıyor olması ikna edici bir olay değil. Çünkü atom yığınlarından bahsediyoruz. DNA'yı okuma kabiliyeti yok. Yani nasıl okusun ki atom yığını? Biz anlayamıyoruz daha DNA'nın çok büyük bir bölümünü. Baktığımız zaman biz anlayamıyoruz ne yazıyor, ne yapıyor, burada ne anlatıyor diye biz anlayamıyoruz. Ama o gözle göremediğimiz organeller gidiyor, DNA'yı okuyorlar yani onların tabiriyle ve de ne yapmaları gerektiğini anlıyorlar. Dolayısıyla bu ikna edici bir açıklama değil. Yani burada resmen hücre içerisinde aynı bir bilgisayar gibi, ki bir bilgisayar çok daha şeydir, basittir yani proteine göre. Çünkü proteini yapamıyor insan, bilgisayarı yapabiliyor. Aynı bilgisayarın oluşması gibi hücre içerisinde mesela 2000 tane protein üretiliyor. Onlar kendileri, işte doktor hocam biraz önce videoda gösterdi. İşte o parça öyle katlanıyor, bu böyle ters çeviriyor, oradan DNA'nın parçasını kesiyor. Yani soruyoruz, sen nasıl yapıyorsun bunları, gözün var mı, aklın var mı? Nereden biliyorsun nereden keseceğini diye böyle duruyor sadece, bakıyor. Yani hiçbir haberi yok, hiçbir bilgisi yok.
Ya bunlar aslında normalde yani hocamız dünya çapında anlatıyor. Ya bilim adamları hakikaten keşfediyorlar Allah'ın dilemesiyle, buluyorlar ama örtbas ediliyor. Normalde bütün dünya imana getirecek. Yani bir tanesi, bakın sadece şu anlatılan ya da bir proteinin üretim aşaması bütün dünya iman ettirir. Fakat anlatılmıyor. Çünkü anlatıldığı takdirde Darwinizm nasıl bir kepazelik olduğu, materyalizmin nasıl bir saçmalık olduğu hemen ortaya çıkıyor. İşte Akın Hocam dedi ki mesela bilgisayar parçaları kalkıp böyle hepsini bir araya koysak, kalkıp havada birleşip böyle bilgisayar yapar mı? Yapmaz. Evrimcilere soruyorlar, arabanın parçaları kalkıp havada birleşip araba yapar mı diye, yapar diyor. Şimdi bakın rezalete bakın. Habertürk kanalında ve üniversitede ders veriyor bu şahıs. Yani Ankara'daki üniversitelerden birinin hangisi olduğunu şimdi tam hatırlamıyorum da derste bunları anlatıyor öğrencilere, genç beyinlere. Arabanın parçaları tabii ki diyor bir araya gelir diyor, yan yana koysanız diyor araba olur diyor. Volkswagen fabrikasında parçalar kendi kendine mi birleşiyor ya da Mercedes fabrikasında? Bakın rezalete bakın.
Yani canları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün.
Ya şimdi bu parçalar bir arada olduğu takdirde bu hareketi yapmazlar ki. Proteinleri yan yana koyduğumuz anda biz parçalanır doğada. Ya da parçalanmayacak bir ortamda bir arada koysanız hep öyle durur. Milyon sene durur öyle. Bakar, o da bakar, o ona bakar, o ona bakar. Proteinler kalkıyor, havada gidiyor, suyun içerisinde bir yere yapışıyor böyle. Tam yerini buluyor ama. O kocaman bir yer var böyle önünde. Dev bir molekül var böyle. O mRNA denen molekül mesela 500 harften oluşuyor, 1000 harften oluşuyor duruma göre. Onda gidiyor, GU diye bir GA diye bir yer var. Orayı havada takla atıp oraya gidiyor, oraya yapışıyor birdenbire. O gelince diğeri kalkıyor yerinden, koskoca protein molekülü havada dönerek atomik hassasiyette orada yerine yerleşiyor, onun yanında bir yere. O sırada üçüncüsü geliyor ve hepsi birlikte bir değişiyor böyle, gördük biraz önce. Dev bir değişikliği meydana geldi böyle protein içerisinde. Hemen RNA'yı katladı. Bir harfi diğer harfle birleştirdi. Orada bir ayrıntı vardı böyle özel. Orayı birleştirdiği anda öbürü de bitiş yerini tanıyıp oradan kesiverdi. Hatırlarsak, dikkat edersek.
Bir de muhteşem o kadar bir şey yavaş yani olmuyor. Böyle. Onu da belirtelim.
Evet.
Yani bu böyle videoda gösterildiği gibi yavaş olmuyor. Orada mesela böyle yavaş çekimde böyle hareketler var ama hücre böyle bir lüks yok yani hücre içerisindeki proteinleri.
Evet, Allah'ın anan ilhamıyla kusursuzca gerçekleştiriyor maşallah.
Allah'ın
maşallah.
Evet emriyle değil mi? Emir durmaksızın iner diyor Allah. Sizin Allah'ın her şeye güç yetirdiğini bilip tanımanız için diyor Allah. Yerden göğe emir durmaksızın iner diyor. Şimdi bakın devam edin. Devam edelim. Bu zat ne diyor? Ne demişti? Bütün bu hücrenin parçalarının var olduğu bir araba atölyesi düşünelim. Arabayla benzetme yapıyor şimdi. Arabanın parçalarının olduğu bir araba atölyesi.
Otomobili parçalamışsınız. Bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölye?
Araba yani canlıları
araba oluştu. Oluyor diyor. İsterseniz bir daha dinleyelim yani. Bakın bir daha dinleyelim.
Enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız. Bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölye?
Oluyor diyor orada.
Yani işte durum bu. Yani Darwinizm bu yani. Araba oluyor mu? Oluyor. Bu mantık yani insan bir kere mantığın sınırlarının dışına çıktı mı söyleyemeyeceği hiçbir şey yok. Her şeyi söyler. Zaten şimdi bu Darwinizm saçmalığını biliyor. Arabanın olmayacağını bilmez olur mu? Koskoca adam yani kıllı kılçıklı adam bilmez mi arabanın olmayacağını? Bir de üniversitede ders veriyor. Ama şimdi araba olmuyor derse Darwinizm olamaz demiş olacak değil mi? Bakın sırf bu saçmalığı ayakta tutabilmek için doğru söylemiyor yani. Çok açık bir şekilde. Milyonların gözünün içine baka baka. Tabii olur diyor ya araba.
Bir de videoya dikkat ettiyseniz hani insan inanmadığı şeyi daha rahat böyle sakin sakin anlatamaz. Bir an önce ağzından çıkarıp ve bitirmek istiyor.
Evet yani. Konuyu kapatmak istiyor.
Yani olmak istiyor değil mi?
Evet.
Olur yani, olur biter.
Yani o bir de kendinden emin tavırları kardeşlerimizi yanıltmasın. Yani tek kozları o zaten. Hani zaten evrimle ilgili birisine mesela çıkardıkları zaman veyahut da işte üniversitede bir yere geleceği zaman zaten şeye bakılmıyor. Yani bu arkadaşın bilgisi nedir? Ondan sonra ne durumdadır? Akademik çalışmaları nedir? Tezleri ne durumdadır? Vesaire bunlar değil evrimcilerin üst ilerlemesinin sebebi. Bir yalanı ne kadar kendinden emin söyleyebiliyorsun? Bakıyorlar ona. Tamam diyorlar bu. Tamamdır diyorlar. Seni gerekli yere iletebiliriz diyorlar. Ve bu kadar kendine emin söylüyorsan tamamdır diyorlar. Yani bilgin önemli değil diyorlar.
Cahillikleri bir kere konuşmalarına da yansıyor zaten. Yani şimdi onu hep söylüyoruz. Bu bir jargon var ya kullandıkları. Yani anlaşılmaz kelimeler. Yani tabii yani o literatürde anlaşılır da izleyenlerin anlaması zor olur tabii onları. Enzimatik reaksiyonlar veya işte o
biyolojik moleküller.
Neydi o olgusal
epistemolojik skalalar betimleme şey skalasındaki
yani, olgusal tutar
böyle skalası. Konuşulsun bir itirazımız yok ama bunlar kullanılarak yalan söylenmesin o kötü yani doğru söyle sen yine o jargonu kullan ama doğruları söyle bizim yerli evrimciler bayağı cahiller yani hakikaten çok ağır cahiller çünkü bu teoriyi ortaya atan o ihtiyar Darwin bak ne diyor? Haberi yok. Bu az önce o arabanın parçalarını birleştirip de işte tesadüflerle araba yapan. Bir de sormak lazım öyle bir arabası var mı onun diye. Yani onu da merak ettim şimdi eğer onu çözdükse. Öyle de bir arabası vardır herhalde. Elbette ki yoktur şaka yapıyoruz. Darwin diyor ki hatta Problem of Creation işte adlı eserinde 1979 sayfa 2'de şöyle yazıyor. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım yani atmasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmışlar. Ya öyle bir atıyorum ki artık diyor. Yani meşruluktan çıktı.
Uzaya gidiyor
diyor. Olay yani. Rezalet boyutta diyor. Yani ama bak işin daha feci tarafı bu yine samimi. Yani bu kitap yazmış ya bir şey attık ortaya ama diyor teorimin zorlukları da var diyor. Bölüm koymuş bak samimi o yönde yani. Yani süper yalancı ama en azından öyle bir durumu da açıklamış. Bizimkiler daha da safotorik yani bu yerli evrimciler. Ya adam yalan söyledim diyor ya. Atıyorum diyor yani. Bizimkiler onu sahiplenmiş. Artık o kadar inanmış ki. Ya olmayacak şeyler anlatıyor. Parçalar havada bilmem araba sonra işte bir araya geliyor araba. Yani akıl sır erecek gibi değil. Bir kere onlara tavsiyemiz önce bu Darwin'in bir kitabını bir okusunlar. Eğer bak Darwin'in kitabını okurlarsa bizim evrimci vatandaşlar bu ekibe söylüyorum. O zaman anlayacaklar durumu zaten. Yani öyle savunulacak bir tarafı yok. Yani bak aklı başında evrimci de olsa bilim adamları, ki bunlardan en ünlüsü bu Oparin'dir, Rus mikrobiyolog, diyor ki, biyolog, hücre diyor, evrim teorisinin tamamını içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyor bizim için. Niye? Adam hücreyi araştırmış, bakmış ya kardeşim burada bir olağanüstülük var, burada akıl var. Şuursuz canlılar şuurlu davranıyor, şuurlu işler yapıyorlar. E demiş ki o zaman ben de işte evrime inanıyordum, bunun ben tesadüfen olduğuna inanıyordum. Ama şimdi gözümle gördüm ki durum böyle değil. Buna binaen de diyor ki yok, bizim evrim teorisi çuvalladı, çöktü diyor. Şimdi sizin ağa babalarınız böyle söylüyor. Ya size ne oluyor kardeş? Yani niçin böyle? Bir de bak, onu ben konuşmamın başında söyledim, onu da belirteyim. Şimdi bu kişiler ne yaptıklarını ya farkında değiller ya da kasten yapıyorlar. Umarım kasten yapmıyorlardır. Bu anlattıkları mantık, mesela Oktar Hocam'ın gayet güzel anlatımında gördük. Bir kere hiçbir şey tesadüfen olmuyormuş. Hiçbir şey tesadüfen olmuyorsa bir anda yaratılmıştır. Ki bir de bu canlıların sahip olduğu özellikler, hücrenin yapısı bunu gösteriyor. Bir anda var olmuştur bütün sahip olduğu o organellerle. Veya beyefendinin dediği enzimatik reaksiyonlarla, efendim biyolojik moleküller diyor. Evet, molekül zaten biyolojik olur insan hücresinde. Bunların hepsi bir anda olmuştur. Biz bunu görüyoruz. Ama bu kafa ne yapıyor işte? Madem her şey tesadüfen olmuştur, insan da tesadüfen olduğuna göre, hadi bakalım yakalım yıkalım bütün dünyayı. Az önce ne dedik? Bak, bu kafa dünyada kan akıttı, kan. Yani insanları katletti, insanları şehit etti. Sırf bu kafa yüzündendir. Ne dedik az önce? Kan yerdeydi. Hocamız o yerde olan kanı fikirle, ilimle, sevgiyle, şefkatle kaldırdı, temizledi. Bunlar ne yapıyordu? Zulümle, savaşla, değil mi? Nefretle, kinle insanlara saldırıp kan akıtıyorlardı. Allah razı olsun hocamız, olayın fikri temelini hemen ortaya koydu. Ve insanlar neyi anladı? Doktorun az önceki sözü çok önemlidir. Eğer insanlar bu anlatımları bütün dünya çapında her gün, mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi, hayatın geniş dairesi diyor. Nedir o? İşte en önemli faktör televizyondur. Televizyonlarda görmüş olsalar bu harika olayları, bütün dünya iman eder ya buna. Çünkü bu inkarı mümkün olmayan bir şeydir, bu anlatılanlar.
Evet.
İnşallah.
Ya zaten Serdar Hocam da az önce söyledi. Hani akıl var, mantık var. Bir hani açın ve okuyun en azından. Biz de diyoruz ki samimi bir akla sahip olan herkes bütün bunların, bütün bu mucizelerin Allah tarafından yapıldığını bilecektir ve ibadetini gerçekleştirecektir diye söylüyoruz yani.
İnşallah. Bir de zaten o Serdar Hocam'ın bahsettiği o kanla ilgili bilgi verelim. Nasıl bir vahşete neden oldu Darwinizm? Tam türlerin kökeni yazıldıktan sonra 1859 yılında, yani bu dünya savaşları durdu, tam türlerin kökenini bekledi ve ondan sonra gerçekleşti. Yani öyle bir şey yok. Türlerin kökeniyle alakalıdır direkt bu savaşların nedeni. Darwinizmle alakalıdır. Materyalizmin ve evrim teorisinin yeryüzüne yayılmasıyla alakalıdır. Mesela Marx'ın Engels'e yazdığı mektupta şöyle diyor Darwin'in kitabı için: bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor. Mesela yine Stalin şöyle diyor: genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini öğretmeliyiz diyor Stalin. Köylülerin mahsullerini toplatıyor komünist Stalin. Milyonlarca insan tabii can veriyor. Stalin yine toplam 20 milyon insanı katlediyor kendi direktifiyle. Komünist bunlar ve Darwinist aynı zamanda. Ve Darwinist mantıktan yola çıkarak yapıyorlar bunları. Mao'ya bakıyoruz, soruyoruz Darwin'le evrim teorisiyle ilgili ne düşünüyorsun diye. Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor. Yani benim yaptığım tüm katliamların temeli Darwinizme dayanmaktadır diyor. Ne yaptın diye sorduğumuzda 10 milyon kişi direkt benim direktiflerimle öldürüldü diyor. 20 milyon kişiyi de cezaevlerinde öldürdüm diyor. 40 milyon kişiyi de açlıktan öldürdüm diyor. Neden yaptın dediğimizde Darwinizmin bu bir gereğidir diyor. Yani zayıf olanlar elenir diyor. Bu 70 milyon insanın ölmesi de bence son derece doğal diyor Mao diyor bunu.
Güçlü olan ayakta kalır diye bir şey
evet,
sanıyorlar.
Evet, yani mantığı var evet, dediğin gibi. Sovyetler Birliği'ne bakıyoruz, 20 milyon ölü. Çin toplam 65 milyon, Vietnam 1 milyon, Kuzey Kore 2 milyon, Kamboçya 2 milyon, Doğu Avrupa 1 milyon, Latin Amerika 150 bin, Afrika 1.7 milyon, Afganistan 1,5 milyon, toplam ölü sayısı 100 milyona yaklaşıyor. Dünya savaşlarını da dahil edersek 350 milyonun üzerinde insanın şehit edilmesi ve katledilmesiyle sonuçlanıyor. Programın başında da Serdar Hocam söyledi. Bazılarını da sorduğumuzda da evrim ne ki diyor. O neydi yani, bizim haberimiz yok diyor ama. Evet. Yani tüm deccaliyet, tüm dünya savaşları, kan nedenine baktığımızda Darwinizm mi görüyoruz? Bazıları da diyor ki Darwinizm ne diyor. Şimdi biz tabii peygamberleri örnek alırız. Bize Allah ayette bildirmiş. Şeytandan Allah'a sınırım. Ashab suresi 21. ayette. Şeytan Allah'a sınırım. Andolsun sizin için Allah'a ve ahiret gününü umanlar ve Allah'a çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır buyuruyor Allah. Yine başka bir ayette. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Bakın Allah ayetlerinde bize elçileri, ne? Peygamberleri örnek gösteriyor. Dolayısıyla bizim onların yaptıkları şekilde mücadele etmemiz farz. Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Hazreti Musa geldiğinde geçmiş dönemlerde yaşamış büyüklerin hayat hikayelerini anlatmıyor Firavun'a. Değil mi? Veyahut da başka olayları anlatmıyor. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kendinden önce gelmiş kişilerin hayat hikayelerini anlatmıyor. Bulunduğu kavmi ve küfrün önde gelenlerine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Yine aynı şekilde yaratılışı anlatıyor. Hazreti Musa alıyor asayı, atıyor. Bir anda yılana dönüyor. Diyor ki bir anda Allah'ın yaratması vardır. Senin iddia ettiğin gibi çamurlu suyun içerisinde kendi kendine canlılık oluşmaz diyor Firavun'a. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Çamur biçiminde bir kuş yapıyor. Üflediği zaman kuş oluyor. Allah bir anda yaratır diyor. Senin iddia ettiğin gibi canlılık öyle yavaş gelişmelerle oluşmaz diyor. O zamanın Darwinist kafalarını bilimsel olarak çürütüyor. Sonra da imani konuları anlatıyor. İnşallah. Bütün peygamberler ve elçiler her zaman aynı şeyi yapmıştır. Yani öyle yapmıştır. Biz de Allah ayette bildirmiş. Onlar da sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor Allah ayetinde. Dolayısıyla biz de örnek aldığımızda ne yapıyoruz? Evrim teorisinin olmadığını, Allah'ın canlıları bir anda yaratmış olması gerektiğini insanlara gösteriyoruz. Nasıl mesela? Hocamızın yaratılış atlası var. Tüm dünyaya yayıldı artık. Tüm dünya biliyor yaratılış atlasını ve tüm herkes şu anda canlıların bir anda yaratıldığını gördü. Mesela DNA'nın yapısına bakıyoruz. Hiçbir şey izin vermiyor ki. Üzerinde değişikliğe izin vermiyor. Ne olması gerekiyor? Bir anda olması gerekiyor. Fosil kayıtlara bakıyoruz, yine aynı. Canlılardaki en ufak sistemi çıkardığımızda canlı hayatını kaybediyor. Bilimsel olarak bunu biliyoruz. Yine bir anda yaratılmış olması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla peygamberleri örnek aldığımızda mücadele yönteminin, hak mücadele yönteminin bu olduğunu görüyoruz inşallah.
Şimdi hocamızın üzerinde durduğu gündemin çok önemli bir konusu var. Bir kere komünizm çok büyük bir tehlike. Ya, komünizm pusuda diye kitabı var hocamızın. Pusudan da çıktı. Şu anda çok aktif yani. Türkiye'de PKK terörü. PKK zaten Stalinist, Leninist bir örgüt. Bunu PKK'nın kendisi söylüyor. Börücübaşı söylüyor. Ben diyor işte Lenin'i temsil ediyorum diyor. Ondan sonra bak kendi ifadeleri var. Diyor ki Marksist, Leninist teori çok iyi özümsenmeleri diyor. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli. Börücübaşı söylüyor bunu. Marksizm uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz diyor sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde, komünizmi yani siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız diyor. Eylem olarak yani terör, kan dökme, yakıp yıkma. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Bakın diyor ki PKK, Marksizm, Leninizmin geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu parti PKK içinde geçerlidir. Bu komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır diyor. İşte devam ediyor. Proletaryanın kahramanları Marx ve Engels onları övmüş. Yani Marksist ve Leninist bir örgüt ve terör yapıyor. Ama bu tesadüf değil. Yani Darwinizm mutlaka komünizme gidiyor. Bunu mesela Marx'ın eserleri okunduğunda Das Kapital hemen ortaya çıkıyor. Mektuplarına bakıldığında mesela diyor ki biraz önce Akın hocam da söyledi. Şu anda Marx söylüyor bunu. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin diyor. Tek kelimeyle muhteşem diyor. Muhteşem demesinin sebebi o komünizme yani Marksizme ait bir doğa tarihi temeli yani bilimsel delil olduğunu düşündüğü için Darwinizmin muhteşem diyor. Nitekim diyor ki mesela Marx ile Darwin yazışırlardı ve Marx Darwin'e büyük saygı gösterirdi. aslında Darwin bir devrimciydi diyor. Kim diyor bunu? Stephen Jay Gould diyor. Yani 20. yüzyılın en önemli Darwinistlerinden. Bakın aslında Darwin bir devrimciydi. Darwin bir komünistti diyor yani normal. Neden? Çünkü Darwin'in getirdiği mantık, bu çatışma mantığı, değil mi? Bir doğanın diyalektiği olarak kullanıldı Marx tarafından. Marx dedi ki, bu dedi doğanın diyalektiği. Yani diyalektiği de Hegel'den alıyor. Diyalektik şunu getiriyor Hegel'a göre. Tez var, antitez var. Yani bütün sistemler çatışarak ilerliyor. Fikir sistemleri. Mesela diyor bir fikir ortaya çıkıyor. Ona karşı bir fikir oluşuyor. İkisi çatışınca sentez oluyor. Daha sonra sentez ve fikir olduğu için ona karşı bir fikir olduğunda bu çatışıyor. Bundan da bir sentez meydana geliyor ve böyle şekilde ilerleme meydana geliyor. Marx materyalizm fikrini yani maddeyi mutlak kabul eden bu pagan dinini ki eski Yunan'dan beri geliyor. Bunun materyalizm fikirleri de Feuerbach denen bir felsefeciden alıyor. İkisini birleştiriyor. Diyalektik materyalizm diyor. Yani diyalektik materyalizme göre, Marksizme göre tarih sınıflar çatışması olarak gelişmiştir. Ona göre bir sınıflar çatışması var. Ekonomi her şeyin belirleyicisi. En son sistemde de diyor, ilkel komünel topluluk olarak başladı diyor insanlık diyor. Ve evrimleştiğini, hayvandan geldiğini söylüyor tabii. Hayvan diyor, insan sosyalleşmiş bir hayvandır diyor. İlkel komünel topluluk diyor. Ondan sonra diyor kölecilik oldu diyor. Ondan sonra diyor feodalizm oldu diyor. Yani toprak mülkiyetine ve toprak köleliğine dayanan bir sistem. Daha sonra da diyor kapitalizm oldu diyor. Kapitalizmle diyor proletaryanın diyor proletar işçi sınıfı endüstri devriminde diyor işçi sınıfı ortaya çıktı diyor. Bunların ikisinin çatışmasıyla diyor proletarya kanlı bir devrimle bakın bu çok önemli. Komünizm hep bunu savunur. Kanlı bir devrimle kapitalist sistemi ortadan kaldıracak. Bunu Lenin söylüyor, Marx söylüyor, Engels söylüyor, hepsi söylüyor. Ve sonunda sınıfsız bir toplum olacak. Ve tarih diyor bu şekilde gelişir diyor. Bu tarihin formülü budur diyor. Sınıflar arası çatışmadır diyor. Ekonomi de her şeyin belirleyicisidir diyor. Ve sonuçta diyor sınıfsız bir toplum olduğunda diyor din, ahlak, aile, millet, devlet bütün bunların hepsi ortadan kalkacak diyor. Yani süper ahlaksız bir toplum olacak diyor. Ama kanlı bir devrimle olacak bu diyor. Yani kan dökülecek. Bütün ahlak kuralları ortadan kalkacak diyor. İnsanlar iyice hayvan gibi yaşamaya başlayacaklar. Komünizm getireceği budur. Ve bunun bütün dünyada bu şekilde uygulandığını görüyoruz.
Sonra da mutluluk olacağını iddia ediyorlar.
Evet.
Hiç kimse birbirinin hakkına riayet etmiyor. Herkes birbirine saldırıyor. Çok mutlu, huzurlu bir ortam olacağını iddia ediyorlar. Evet.
Bakın dinin düşman olduğunu zaten yani çok net olarak belirtiyorlar. Mesela Marx diyor ki din halkın afyonudur diyor. Haşa. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunu beyan ettiği taleptir diyor. Lenin diyor ki bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Bakın yine Lenin diyor ki Marksizm bir materyalizmdir. Bu niteliğiyle devam ediyor. 17. yüzyıl ansiklopedicilerinin materyalizmi yani o dönemin dinsizlerinin materyalizmi ateistlerinin ya da Feuerbach'ın materyalizmi kadar alabildiğine din düşmanıdır. Yani komünizm diyor din düşmanıdır diyor. Dine karşı koymalıyız diyor. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir. Yine bakın Marksist bir materyalist olmalıdır. Yani dinin düşmanı olmalıdır. Ama diyalektik bir materyalist olmalıdır. Yani dine karşı savaşını bir takım spekülatif hiç değişmeyen tek düze bir propagandanın falan diye devam ediyor. Marksizmin özelliği bu zaten. Yani tamamen din düşmanı olması. Çünkü komünizm dini fikir özgürlüğünü serbest bıraksa komünizm öyle baskıcı bir resimdir ki mesela bazı şimdi medya mensupları bu komünizmi PKK'yı savunuyorlar ya. PKK tabii diyor adam diyor ovadan insin diyor. İşte siyasete girsin diyor. Hatta önce ev hapsi sonra ortaya çıksın diyor. Başa geçsin demesi zaten komünizm gelmesi demektir. Komünizm geldiği zaman öyle bir bela getirir ki kesinlikle fikir özgürlüğü falan yoktur. Herkesin kafasını gözünü patlatır. Rejime karşı çıkarmaz. Çünkü fikir özgürlüğü getirse yani dini serbest bıraksa değil mi? Din neyi getirir? Mesela her şeyi bir yana bıraksak yani dinin öğretilmesini sırf kalkıp mesela ara geçiş formunun olmadığını söyleseniz siz proteinlerin olmadığını ve Darwinizmi yıksanız komünizm ayakta kalabilir mi? Kalamaz. Çünkü komünizmin temeli gidecek. Dolayısıyla komünizm asla fikir özgürlüğüne izin vermez. Kafasına sıkar bırakır. Bu bir yerde değil ki bakın Rusya'da böyle oldu. Mao 60 milyon insanı katletti. Mümkün müydü Mao'nun komünist rejiminde birinin çıkıp komünizmi beğenmemesi veya Stalin'in döneminde veya Fidel Castro'nun Küba'sında yüz binlerce adamı katletti. Hafız Esad o da Arap sosyalizmi ve Marksizmi getirdiler. Kaddafi, Nasır, ondan sonra Hafız Esad, Yasar Arafat döneminde Filistin. binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı katlettiler, şehit ettiler o dönemde. Asla izin vermez. Çünkü komünizm fikir özgürlüğüne izin verdiği anda komünizm gider zaten, kalmaz. Doğal diye, çünkü sınıflar arası bir mücadele diye bir şey yok. Sınıf diye bir şey yok bir kere. Gelir dağılımında bozukluk var ama bu adaletsizlikten kaynaklanıyor. Marx'ın söylediği ilkel komünel toplum, feodalizm, kölecik, aynısıyla günümüzde var mı? Var. Toprak mülkiyetine dayalı ve toprak köleciliği dünyanın bazı yerlerinde görülüyor. Var. Hakikaten köle gibi çalıştırıyor adamları. Köle zaten gazetelerde haberler çıkıyor. Gemide diyor köle ticareti yapılırken yakalandılar diyor. Bir kısmı havasızlıktan öldü, köle götürüyorlardı diyor. Günümüzde o da var. İlkel komünel toplum, Afrika'nın bazı kabilelerine bakıyoruz. Hakikaten o ilkel komünel toplum gibi iddia ettiği ahlaksız, böyle garip bir yaşantıları olan insanların olduğunu görüyoruz. Kapitalizm, yani mülkiyet, özel mülkiyet var mı günümüzde? Var. Bu anlamda da var. Dördü aynı anda var. Öyle sınıflar mücadelesi, tarihin gelişimi, bilmem ne, diyalektik falan, böyle bir konu yok zaten. Öyle olmadığı için zaten kanlı devrimle ortadan kaldırmayı savundular ve yaptılar. Çünkü doğal bir gelişim yoktu böyle, hani onların iddia ettiği gibi böyle sınıflar arası mücadele olacak, bir sınıf ortadan kaldıracak, bilmem ne olacak falan, hiç olmadı. Sadece kan dökme, zorbalık oldu. Ama bu çarpık pagan dinlerine dayandırdı. Yani diyalektik ve materyalizm, ikisinin de geçersizliği ortaya çıktı. Bakın bir kere Darwinizm çok önemli çünkü komünizmin temelini götürüyor. Materyalizmi de götüren, tamam Big Bang var, ortadan kaldırıyor ama asıl önemli olan, çok önemli bir konu var, onu ikinci yarıda konuşuruz. Maddenin gerçeği, hocamızın her zaman üzerinde durduğu konu. Bu ne materyalizm bırakıyor, maddenin aslı, ne maddeyi bırakıyor, ne Darwinizmi bırakıyor, ne bir şey bırakıyor inşallah. Yani Allah'ın mutlak varlığının çok önemli delili ve bilimsel teknik bir açıklama bu inşallah.
İnşallah.
Ondan da...
Evet, şimdi kısa bir aramız var, ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii çok önemli konulardan bahsettik. Çok bilimsel detaylardan bahsettik. Şimdi biliyorsunuz insanlar nefes alırken akciğerlerini kullanıyorlar. Peki doğa, bitkiler, bütün dünya neyi kullanıyor? Tabii birçok kişiye sorsak herkesin vereceği cevap nedir? Ormanlar ve bitkiler. Biliyorsunuz dünyanın %70'i sudan oluşuyor. Ama sadece %10'u ormanlardan oluşuyor. Peki bu dünya oksijeni nereden kazanıyor? Bir bitki var, bitkiler var. Bunlara da fitoplankton deniyor. Şimdi bunlarla ilgili bir sunumumuz var. Fitoplanktonlar, karadaki bitkilerin yaptığı bu işlemi bünyelerindeki klorofil pigmentleri sayesinde okyanuslarda gerçekleştiriyor. Bu mikro canlılar yaptıkları fotosentez işlemleri sırasında havadaki karbondioksiti emiyor ve ihtiyacımız olan oksijenin %80'den fazlasını atmosfere veriyor. Yaşam süreleri 1 ya da 2 günde sınırlı olan ve mikroskop yardımı olmadan göremediğimiz fitoplanktonlar, dünya üzerindeki bitkilerin ürettiği oksijenden çok daha fazlasını üreterek dünyanın temel oksijen kaynağını oluşturuyorlar. Fitoplanktonlar iklimin ılımanlaşması ve bulutların şekillenmesinde önemli bir rol üstlenen kükürt temelli bir bileşik olan dimetil sülfürün sentezlenmesinden de sorumlular. Dimetil sülfür, yani kokolifor adı verilen fitoplankton grubu tarafından atmosfere veriliyor ve denizin hemen üstündeki havada oksijenle reaksiyona giriyor ve katı taneciklere, yani sülfata dönüşüyor. Su buharı sülfat içinde yoğunlaşıyor, bulutları meydana getiriyor. Bu bulutlar da güneşten gelen radyasyonu geri yansıtarak gezegeni olması gerekenden daha soğuk bir hale getiriyor. Yani şimdiki ısısında tutuyor. Dolayısıyla bu mikroskobik canlılar gezegenin ısısını dengeleyecek kadar etkili ve önemli bir özelliğe sahipler. Atmosfer ısınmaya başladığında fitoplanktonların aktivitesi artıyor ve hemen DMS, yani dimetil sülfür gazı üretmeye başlıyorlar. Bu küçük canlıların bu maddeyi nasıl ve neden ürettikleri henüz tam olarak anlaşılamamakta. DMS'nin hücrenin salgıladığı bir atık olarak düşünülmektedir. Buna göre hücreler zarar gördüklerinde düşmanlarına karşı korunmak için toksik madde, yani zehirli bir asit salgılıyorlar. Fitoplanktonlar sıcaklığa göre üretim miktarlarını değiştiriyorlar. Hedef yeryüzünün soğutulması. Fitoplanktonların da bunu bilir gibi, yani DMS üretimini tropik bölgelerde daha fazla, soğuk bölgelerde ise daha az yapıyorlar. Bunu dengeliyorlar yani. Burada bilir gibi ifadesini kullandık. Tabii ki mikroskobik bir canlının sıcaklık karşılaştırması yapması, ihtiyaç tespit ederek bu maddeyi salgılamaya karar vermesi mümkün değil. Yani bunu kendisinin ayarlaması mümkün değil. Dimetil sülfürden birçok insan haberdar değil, bilmiyorlar bunu. Bu maddenin ne işe yarayacağını, özelliklerini ancak bu konuda eğitim almış kişiler biliyorlar. Bunu araştırmış kişiler biliyorlar ancak.
Evet.
Bu durum fitoplanktonların bu hesapları kendi kendilerine ya da tesadüfen yaptıklarını iddia etmenin aslında akıl dışı bir şey olduğunu gösteriyor bize. Bu canlıların sahip olduğu bilinçse de Yüce Allah'tan geliyor. Bir ayette şöyle bildiriliyor bize bu. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte Rabbiniz olan budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir diye buyuruyor.
Maşallah.
Şimdi fitoplanktonlar gerçekten dünyadaki oksijen oranını ayarlamada görüyorsunuz. Kendileri kullanıyorlar ve dünyada ormanlardan bahsettiğimizde bitkiler bunu karşılıyorlar, oksijeni. Ve çok önemli bir yapıya sahipler. Bunu da gerçekten ayette bildirildiği gibi bize bu bitkilerin kendi ayarlaması söz konusu değil. Bunu nasıl ayarlıyorlar, nasıl yapıyorlar? Ama bir de işte sıcak yerde farklı, soğuk yerde farklı bir oranlamayla dünyanın oksijen ihtiyacını karşılıyorlar. Dünyanın %70'inin sudan olduğunu düşünüldüğünde işte bu bitkilerin yaptıkları çok önemli bir şey zaten. Çok gerçekten muazzam organizmalar bunlar. Çok
maşallah,
önemli.
Maşallah. Eskiden hocamız onu anlatmıştı. Böyle taştan, topraktan, tahtadan yapılmış şeylere tapıyordu insanlar, biliyorsunuz. Hatta işte bir takım güçleri olduğunu söylüyorlar. Değil mi? Güneşi bu doğduruyor diyor. İşte yağmuru bu öbürü yağdırıyor diyor. Şimşek bu diyor. Bize diyor rızkı bu veriyor diyor mesela. Ekmek tanrısı diyor, bir şey diyor. Ama böyle isimler vermişlerdi. Bak çok acayiptir. 1400 sene geçti. Hala aynı kafa var ya. Hayret yani. Şimdi ne yapıyorlar? Böyle canı olmayan, aklı şuuru olmayan atomlar bir araya geldi diyorlar. Moleküller işte efendim hücreleri meydana getirdiler. Sonra da işte böyle aklı şuuru olan insanları bunlar yaptı diyorlar. Aklı şuuru olmayan varlıklara akıl ve şuur veriyorlar. Mesela bu planktonların ya hangi canıyla hangi aklıyla yapabilir ya havayı temizleme bilmem. Yani bunlar akıl gerektiren, bilgi gerektiren, uzmanlık gerektiren konular. Yani bunu aklı ve bilgisi ve uzmanlığı olmayan canlılar yapıyorsa burada bir olağanüstülük yok mudur? Elbette ki vardır. Peki bu akıl ve şuur bu canlılara ait olmadığına göre bunu onlara yaptıran biri yok mudur? Cevabı çok açıktır. Elbette ki vardır. Başka türlü olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O akıl bütün kainatı, yeryüzünü ve ikisi arasındaki bütün canlıların ilmini, bilgisini kuşatan Cenab-ı Allah'ın aklıdır. Bu çok açıktır. Bunu samimi olacaklar hemen görürler. Mesela az önce Oktar'ın o sözü önemliydi. Bir proteinin yapmış olduğu faaliyetler, çalışmalar, organizasyonlar bütün dünya televizyonlarınca sık sık verilmiş olsa ve buradaki olağanüstü operasyonlar anlatılmış olsaydı bütün dünya iman ederdi hakikaten. Çünkü öbürü mümkün olmaz. Mümkün değil. Mesela Akın Hocam'da herhalde bugün Polenlerle ilgili bir şey var. Orada da bir harika var mesela.
Evet. Yalnız şeyde sunumda şey dikkatimi çekti. Bu planktonların ömrünün bir veyahut da iki gün olduğunu söyledi Ender Hocam. Şimdi bir düşünelim evrim mantığına göre. Tam kusursuz bir şekilde bir plankton tam ve kusursuz haliyle iki gün ömür sürüyor. Evrimciler iddiasına göre yarım haliyle milyonlarca senede oluşuyor.
Nasıl oluyor?
Nasıl oluyor bu?
Olur.
Yani öyle bir şeyin olamayacağı belli yani normal. Yarım plankton 1 milyon sene yaşıyor diyor. Tam plankton 2 gün yaşıyor diyor evrimci. Kafa.
Evet, evet. Yani aslında şunu da söylemek lazım. Biz burada bilimi kullanarak gerçekten mükemmellikleri görebiliyoruz. Bilimin bizi nereye ulaştırdığını görebiliyoruz. Yani doğanın bu mükemmelliğini hep tespit edebiliyoruz. Tabii bilimi kullanarak. Bunları görüyoruz. Hala da gerçi çözülmemiş, hala bilimin ulaşamadığı birçok nokta var doğayla ilgili. Henüz ortaya çıkaramadığı bitki. Zaten biliyorsunuz normal hayatımızda da biz taklit ederek, bitkileri taklit, işte doğayı taklit ederek birçok şeyi hayata geçiriyoruz.
Zaten hani bilim yapıp bilimi en iyi şekilde öğrenip Allah'ın kudretini evet. En iyi şekilde anlamak için bilim Allah nasip ediyor ki
evet.
Mucizelerini daha apaçık görebilelim ki daha bulunamamış, daha örnek alınamamış binlerce şey var.
Evet, falan. Aynen öyle.
Maşallah, evet. Maşallah. Maşallah. Yakışıklı bir canlı hesap yapıyor. Dendi mi bitti zaten hesap, yani değil mi?
Tabii.
Orada beyin değil, bir tane hücreden oluşuyor, mikroskopik bir canlı zaten.
Evet, aynen öyle.
Ama hesap yapıyor, hangi ortamda neyi ne kadar üreteceğini dengeli. O da insanın hayatta kalacağı şekilde oluyor. Bu zaten bitiriyor yani tam işin Allah'ın aklının tecellisi olduğunu.
Ya zaten ayette de hocam bildiriliyor, şeytanı Allah'a sınırım. O örnek edinmeksizin yaratandır.
Maşallah.
Hani zaten bilim de biz baktığımız zaman hani dünyada işte Çin'de olsun Japonya'da olsun bunlar hani teknoloji devleri. İnsanlık için işte hızlı tren yapıyorlar, işte bir şeyler icat ediyorlar. Ama baktığımız zaman bunların hepsini, çoğunu doğadan esinlenerek yaptıklarını biliyoruz. Hani en son Çinlilerin yaptığı, Japonlar mıydı, Çinliler miydi bilmiyorum ama hızlı treni ses patlamasından dolayı çevreye zarar verdiği için yıllarca neler yapabiliriz diye baykuşlar esinlenerek tamamlıyorlar. Yani böyle bitiriyorlar icatlar.
Japonya, evet.
IBM firması bile, geçen program zaten konuşmuştuk hocam. IBM firması bile insanların bağışıklık sistemini örnek alıyor virüslere karşı. Yani.
Evet.
Oradan yola çıkarak bunun gibi bir sistem yapmamız lazım ki diyor virüslere karşı diyor. Yani artık dünyanın en büyük firmalarından biri.
Maşallah. Bak bu örnekler önemli. Ne görüyoruz bu örneklerde? İnsanın taklit ettiği mükemmel yapılar var. Cenab-ı Allah'ın yarattığı. Sonra da taklit ettikleri ama o yani yanından bile geçmeyecek zayıf bir teknoloji var. Orijinal.
Evet.
Bak bu artık ne diyeceğimizi bilemiyorum. Evrimci beyler diyelim. Yani insanın tabi ağzına doldu oldu çok şey geliyor ama. Evrimci arkadaşlar. Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu olağanüstü ve insanın kendisine örnek edinerek bugünkü teknolojiyi oluşturduğu yapılara tesadüfen olmuştur diyorlar. Kendi yaptıklarına bunu biz yaptık diyoruz. Tesadüfen olmuştur diye sorsak hadi canım olur mu öyle şey diyor. Ne tesadüf görmüyor musun? Bilgisayar tesadüfen olur mu? Bunun diyor fabrikası var, tamam. Altyapısı var, uzmanları var, değil mi? Şoförü var, yemekçisi var. Bir sürü ne bileyim laboratuvar çalışmaları var, teknik çalışmaları var. Olur mu öyle şey ya diyor. Tesadüfen olur mu? E kardeşim bu tesadüfen olmuyor da bundan yani kıyas bile mümkün olmayan Microsoft'un Bill Gates'in kendi ifadesi var. Beynin kapasitesinin daha yanından bile geçemedik evet. diyor. Yaptığımız bilgisayarlarla. Yani kıyas olmaz diyor.
Bugün dünyanın en büyük bilgisayarını yaptılar. Hocam da söyledi ki hani kıyaslanmayacak derecede daha hiçbir şey yapamadıklarını kendi ağızlarıyla söylediler zaten. Yani dünyanın en büyük bilgisayarı. Yani bugün baktığın zaman devasal bir şey. Bizim gördüğümüz bilgisayarlardan çok çok çok büyük bir şey. Ama beynin yaptığı, kusursuzca gerçekleştirdiği işlevleri yani onda birini bile zor yapıyor. Yani.
İnsan evet. vücudunda sonsuz bir teknoloji var hocam zaten. Yani. Örnekler, sürekli örnekler alıyorlar. Yani,
teknoloji yani, o sürekli gelişiyor
zaten. Evrimcileri gülüp geçiyorum yani hocam hiç. İzlemiyorum bile.
İstiyor alıyorum.
Herkes gülüyoruz diye şu anda düşünüyoruz hocam ama ben izlemiyorum bile. Kanalı direkt geçiyorum yani hiç.
Evet. Yok arada gülebiliriz yani gösteriyor.
Gülmek için izliyoruz hocam zaten biz genelde.
Zaten o şey var ya antenü flüm müydü yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Gelecekteki diyor tarih kitap, gelecekteki nesiller diyor. Tarih kitaplarında diyor ya bizim dedelerimiz nelere inanmışlar safça ve bunu büyük bir saflıkla anlatmışlar diyecekler ve espri malzemesi olacaklar diyor. Ya adam açık açık söylemiş. Gerçi şimdiden espri malzemesi oldular tarihe kalmadı ama işte hocamızın yaptığı çalışmalarla ve tabii onlara da bu bir derstir, tavsiyedir. Bu tavsiyeleri dikkatle dinleyip evrimin yalan ve yanlış bir şey olduğunu hemen anlamış durumdalar zaten ama vazgeçsinler. Hazır vakit varken inşallah.
İnşallah. Şimdi Yahya hocamın verdiği örnek çok önemli. Hani bilgisayarda mesela işte diyorlar ki 4 çekirdekli bilgisayar yaptık diyorlar. Acayip hızlı işte 50 tane program aç bana mısın demez, kitlenmez gibisinden böyle bir şey yapıyorlar. Beyine bakıyoruz. Beyin kaç çekirdekli bir bilgisayara eşit diye baktığımızda 100 bin çekirdekli bir bilgisayara eşit olduğunu görüyoruz. Beyin kapasitesinin. Yani 4 çekirdek dediğin zaman işte kaç milyar diyor bilgisayar. Yani 4 çekirdekli bilgisayar alacağım. Mesela notebook alacağım dediğimiz zaman işte 3-4 milyarı, 5 milyarı gözden çıkarman gerekiyor diyor.
En son teknoloji bu değil, onu şey. Gösteriyor.
Evet, Alman için diyorlar. Beyine bakıyoruz 100 bin çekirdekli bilgisayarla eş kapasitede. Bir de geçen gün biz bu şeyi düşündüm. Hani amino asit getirmiştik ya burada gösterdik amino asitleri. İşte bakın toz şeklinde vücutçuların kullandığı amino asit kapsülleri var. İşte bundan hiçbir zaman insan çıkmaz şeklinde bir anlatım yapmıştık. Sonra bir arkadaşımdan da bilgi aldım. Hani bu amino asitler veyahut da protein tozları nasıl oluyor da işte vücutçuların işine yarıyor, nasıl oluyor diye. Yani çok enteresan. Mesela amino asit alıyorsun, vücut onu amino asit olarak kullanıyor. Protein tozu aldığında proteini parçalıyormuş amino asitte vücut. Onunla tekrar protein üretiyormuş. Yani bizim vücudumuzda muhteşem, öyle muhteşem bir sistem var ki siz protein veriyorsunuz mesela, o proteini alıp teker teker amino asitlerini ayırıyor. Sonra tekrar amino asitleri birleştirip protein yapıyor. Yağ oluyor mesela, yağı alıp yağ molekülü olarak ayırt edebiliyor. Veyahut da depolama yapabiliyor. Karbonhidratları alıyor, onunla ilgili depolama yapabiliyor veyahut da başka bir maddeye çeviriyor. Atomik hassasiyette mesela midede, böbreklerde, bağırsaklarda emilimler gerçekleşiyor ve vücut onu istediği alanda, vücudun neresinde ne varsa kullanabiliyor. Aldığı şeylerden farklı bileşiklerle hormon üretiyor. İşte çeşit çeşit hormonlar var mesela vücut içerisinde, onları üretiyor. Başka işine yarayacak bir şey varsa alıyor, o atomları birleştirip onu üretip gerekli yerlere salgılıyor. Yani böyle muhteşem, yani insan aklının alamayacağı bir teknoloji var insan vücudunda. İşte mide olsun, bağırsaklar olsun, böbrekler olsun. Ve bu kadar insanın yapabileceği şeylerin çok üstünde bir teknolojiyi ve detaylara da baktığımız zaman şuursuz atomlar yapıyor bunları ya zahirinde.
Biz bir lokma ağzımıza attığımız andan itibaren o mükemmel mekanizma içerisindeki işlem start veriliyor. İşlem başlıyor. Bizim yaptığımız şey sadece o lokmayı ağzımıza atmak. Evet. Hani gereken vitamini o alıyor, diğerini depoluyor. Biz uyurken bile zaten doktor hocam da onu anlatmıştı, o konuyu. Biz uyuduğumuz andan itibaren, hareketsiz bir şekilde yattığımız andan itibaren o kadar milyonlarca işler gerçekleşiyor. Tabii biz bunların hepsine habersiz, sadece uyuyoruz maşallah.
Ve evrimciler diyorlar ki işte bu teknoloji, bu sistemlerin hepsi kendi kendine doğada oluşmuştur diyorlar. Yani bir zırva olduğu çok açık. Ben şimdi polenlerden bahsedeceğim. Onunla ilgili sunumumuz var. Evet, bitkilerdeki yaratılış mucizesi hocamızın kitabı var. Oradan bir bölüm. Detaylı bilgi için de yine o kitaptan faydalanabilir kardeşlerimiz. Şimdi bitkinin üreme hücresini taşıyan mikro ölçekteki kutu polenler. Öncelikle polenin yapısına biraz göz atalım. Polen gözle görülemeyecek kadar küçük bir mikroorganizmadır. Kayın ağacının poleni 2 mikron, kabağın poleni ise 200 mikron büyüklüğündedir. 1 mikron milimetrenin binde biri kadardır. Polen bir tür kutuya benzetilebilir. Polenin içindeki bitkinin üreme hücreleri vardır. Bu çok küçük bir yapı. Bakın burada da görüyoruz mesela. Kuş ağacı poleni ve bunun içerisinde genetik tüm bilgi yer alıyor. Evet, devam edebiliriz. Polenin dış kabuğundaki özel koruma. Bu hücrelerin çoğu dış etkenlerden zarar görmeden canlılıklarını koruyabilmeleri için çok iyi bir şekilde saklanmaları gerekir. Bu yüzden kutunun yapısı son derece sağlamdır. Bakın çok sağlam bir yapıdan oluşuyor. Kutunun etrafı sporoderm diye adlandırılan bir kabuk tarafından sarılmıştır. Bu kabuğun dış kısmında bulunan ve eksin olarak adlandırılan tabaka organik alemin bilinen en dayıklı maddesidir ve kimyasal yapısı henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Bakın muhteşem bir tasarımı var. Hatmi çiçeği poleni ve çok dayanıklı, yani son derece dayanıklı bir yapısı var. Ve ilgi yere gittiği zaman, mesela bir çiçeğin yine üzerine gittiği zaman onunla reaksiyona girme özelliği taşıyor. Bu çok önemli. Evet, devam edebiliriz. Polenler öz olarak ambalajlanmışlardır. Bu madde genel olarak asitlerin ve enzimlerin yol açtığı bozulmalara karşı çok dirençlidir. Ayrıca yüksek sıcaklık ve basınçtan da etkilenmezler. Görüldüğü gibi bitkilerin devamlılığı için varlıkları zorunlu olan polenlerin korunmaları için çok detaylı tedbirler alınmıştır. Polenler adeta özel olarak ambalajlanmışlardır. Yine gümüş yapraklı ağaç poleni hayvanlarla daha kolay taşınabilmesi için yapışkan bir kaplama ile kaplı. Burada da görüyoruz. Yine akantus poleni.
Yani ne kadar muhteşem bir tasarım var maşallah.
Evet, tam şekilleri de çok güzel.
Evet.
Ayrıca özellikleri de tam olması gerektiği gibi kilometrelerce yolculuk yapmaya dayanıklı yapıları var. Bu sayede polenler hangi metotla taşınırlarsa taşınsınlar ana gövdelerinden kilometrelerce uzaklıkta dahi canlılıklarını sürdürebilirler. polenlerin çok dayanıklı bir maddeyle kaplanmış olmalarının yanı sıra sayıca çok olmaları da o bitkinin çoğalmasını garanti altına almış olur. Mesela o bir şahıs söylüyordu işte, çok düzensiz diyor evren. Yani bir bakıyoruz diyor işte hücre sayısı bazen çok oluyor bazen az oluyor. İşte sperm sayısı bazen çok oluyor bazen az oluyor. Çok düzensiz bir keşmekeş diyor evren mesela, öyle bir tanımı var. Halbuki biz her canlıya baktığımızda yumurta sayısı da sperm sayısı da tam o canlının hayatta kalmasını gerektirecek sayıda olduğunu görüyoruz. Mesela anne yumurtası çok korunaklı bir yerde ve o yüzden bir tane Allah. Mesela Allah bir tane yaratıyor. Mesela sperme bakıyoruz, anne karnına vücuduna girdiği zaman orada belli reaksiyonlara girdiği için ve yabancı madde olarak algılandığı için o spermlerin öldürülmesine, yok edilmesine yönelik sıvılar salgılanıyor. Allah da sayısını milyonlarca olarak yaratmış. Mesela bir balık yumurtasına bakıyoruz, milyonlarca yumurtadan oluşabiliyor. Çünkü korunaklı bir yer değil. Mesela deniz veyahut da dere, başka pek çok balığın olduğu bir yer. Allah neslin devamı için her yumurtanın hücresinin her canlıya göre özel bir sayıyla yaratıyor. Bu keşmekeşlikle alakası yok bunun. Yani mesela polenlere bakıyoruz. Yine polenlerin sayısının çok olması o bitkinin hayatını devam... Bir tane polen olabilirdi mesela anne hücresinde. Bütün her yerde aynı olduğunu farz edelim. Bütün canlılardaki yumurta sayısının aynı olduğunu farz edelim. Anne karnında bir tane. Mesela o şahsın dediğine göre o zaman bir tane de polen olsun. O bir tane polen gerekli yere gidebilir mi? Gidemez, belli ki gidemeyecek. O zaman keşmekeş olurdu evren. Ve hiçbir canlılık hayatını sürdüremezdi. Dolayısıyla Allah her türlü yumurta hücresini, sperm hücresini o canlının çiftleşmesine yönelik sayıda yaratıyor. Biz onu görüyoruz inşallah. Polendeki detaylı yapıya baktığımız zaman da bu sanatı görüyoruz. Yine zambak poleni var. Bakın hem şekil olarak...
Hiçbirine diğerine benzemiyor maşallah.
Evet. Yine kızıl ağaç poleni var. Burada da yine kendisine has bir yapısı var ve gözle görülemeyecek büyüklüklerde, yani bunlar mikroskopik büyüklüklerde.
Maşallah.
Mesela Allah da ayette Rad suresi de şeytan Allah'ın yeryüzünde birbirine yakın komşu katalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız surmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanır ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısını üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. E tabi Allah ayette aklını kullananlar için ayetler vardır buyuruyor. Ya ben aklımı kullanmayacağım, ben bir deli saçmasına inanacağım, ondan sonra ben vicdanımı üstünü örteceğim, kesinlikle Allah'ın varlığını düşünmeyeceğim diyen için o zaman o delil olmuş olmuyor tabi, anlayamıyor onu. Hücreye bakıyor, içi su dolu baloncuk diyor, yani benim için bir şey ifade etmiyor diyor.
Maşallah. Yani hakikaten çok muhteşem bir yaratılış. Devam edelim. Böbrekler de aynı şekilde, insan böbrekleri kan sıvısının temizlenme işlemini gerçekleştiriyor. Böbreklerimiz süzme işleminin gerçekleşmesi için böbreklerin içine küçük küçük birçok süzgeç yerleştirilmiştir. Tek bir böbreğin içinde bakın 1 milyon 200 bin adet süzgeç vardır. Bu mikro süzgeçlere de nefron adı verilir. Sağ tarafta resimde görüyoruz böbreğin yapısını. 1 milyon 200 bin süzgecin her biri binlerce mikro deliği olan mükemmel bir tasarıma sahiptir. Buradaki bizde gördüğümüz gibi kan damarları sıvıyı getiriyor. Glomerül denilen yapılar var. Bunların içinde süzme gerçekleşiyor ve tübüler yapısı var. Bu tübüler yapısının değişik yerlerinde değişik elektrolitler ve moleküller ve maddeler emiliyor. Kalpten çıkan kanın yaklaşık 1/4 böbrek atar damarları aracılığıyla böbreklere gelir. Bu dakikada 1 litreden fazla kan demektir. Kanı getiren damar böbreğe girer girmez sayısız ince damara ayrılır. Bu ince damarlardan her biri bir mikro süzgece bağlıdır. Kalbin yaptığı basınç sayesinde kan hızla süzgeç yüzeyine çarpar, zararlı maddeler ve su süzgecin diğer tarafına geçer. Evet, her nefronda glomerulus denilen Bowman kapsülü içindeki kılcal damar yumağı bir bölüm vardır. Bowman kapsülüne giren glomerulus burada damar yumağını oluşturmak için birçok kılcallara ayrılır. Daha sonra bu kılcallarda birleşerek yine atar damar olan olarak kapsülden çıkar ve bu arada da süzme işlemi gerçekleştiriliyor. İnsan vücudunda da her şeyin kusursuz bir planlamayla tam olarak yaratıldığını görüyoruz. Elbette ki bu düzeni yaratan, her türlü ilmin sahibi olan Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. İnşallah. Aynısı makine bile yapılamıyor işte, diyaliz makinesi. Asla böbrek gibi olmuyor. Böbrekten mükemmel çalışıyorlar maşallah.
İnşallah. Şimdi insanın sahip olduğu özelliklerden çıkalım, biraz da gökyüzüne bakalım. Yahya Hocam'ın bir hazırladığı sunum var. Evet. Göktaşlarla ilgili galiba.
Göktaşlarla ilgili bir sunumumuz var inşallah. Onu gösterelim. Yılda 50 bin göktaşı atmosferde nasıl eriyor? Bilim adamlarının araştırmalarına göre her yıl bu göktaşlarından ortalama 50 bin tanesi dünyanın atmosferine girmektedir. İnşallah. Dünyaya özgü olan atmosfer tabakası, içerdiği oksijen sayesinde göktaşlarının sürtünmeyle alevlenmesini ve bu şekilde yere çarpıncaya kadar büyük bir kütle kayıplarına uğramasını sağlamaktadır. 30 Haziran 1908 tarihinde Sibirya'nın Tunguska bölgesine düşen 60 kilometre çapında olduğu tahmin edilen göktaşıdır. Bu göktaşı 2000 kilometre karelik ormanı yok etmiş ve Hiroşima'ya atılan atom bombasının 1000 katı büyüklüğünde bir patlamaya neden olmuştur. Bakın yandaki resimde de görebiliyoruz iyice. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Barringer meteor krateri. Bakın fotoğrafta da iyice görebiliyoruz.
Her an başımıza böyle bir şey düşebilir yani.
Evet.
Tabii zaten son yapılan araştırmalara göre dünyanın etrafının göktaşlarıyla ne kadar kaplandığını, hatta dünyanın zor ayırt edildiğini görebiliyoruz.
İşte bu bir Sibirya falan değil de bir şehre düşse bütün şehri yok eder. Tabii. Allah saklasın.
Evet, devam edelim. 8 Mart 2002'de dünyaya 450 bin kilometre uzaklıktan 50 ila 100 metre çaplı bir asteroid geçmiştir. Bu uzaklık dünyanın aya olan uzaklığının sadece 1,2 katıdır. Şimdi Allah'ın verdiği bir ayeti okuyalım. Gönderdi inşallah. Şeytanı Allah'a sınırız. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval buldurur diye her an kudreti altında tutuyor.
Bulurlar diye.
Bulurlar diye. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır.
Maşallah.
Tabii Cenab-ı Allah değil mi? Dünyayı çok büyük bir boşluk içerisinde böyle minicik bir misket tanesi gibi boşlukta havada asılı tutuyor. Onu tutan Cenab-ı Allah'tır. Dünya boşlukta durmaz. Çok ağır bir kütledir. Savrulması gerekir. Ve tabii hocamız onun videosunda yayınlatmıştı. Çok fazla sayıda göktaşı vardır. Kainatta değil mi? Gökyüzünde, uzayda. Ve böyle vızır vızır geçiyor hepsi dünyanın etrafından. Ama hiç bilmeyiz yani. Bir tanesi de gelsin de değil mi? Dünyaya denk gelsin, çarpsın, darma keşen etsin. Bu niye olmuyor? Çünkü Cenab-ı Allah ayetinde söylüyor şeytanın Allah'sını. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye. Her an kudreti altında tutuyor diyor. Eğer Cenab-ı Allah kudreti altında tutmamış olsaydı dünya zeval bulurdu. O göktaşlarından bir tanesi hiç olmazsa mutlak surette gelir dünyaya çarpardı. Bak hepsi teğet geçiyor. Tabii ahir zamanda yaşayan kişiler çok kısmetli, çok nasipli. Bilsinler ki o göktaşları yani çok büyük bir şeyde yıkım meydana getirecek şekilde çarpmayacak dünyaya. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Allah koruyor. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Ben size torunumu müjdeledim diyor. Mehdi Aleyhisselam'ı. Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda çıkış alametidir. O göktaşlarının
çoğalması.
Değil mi? Dünyanın etrafında toplanması ve kıyamet alametidir. Göktaşları bir göreve binaen emir almışlardır. Dünyanın etrafını sarmışlardır. Hocamız söylemişti onu. İnfaz için dedi. Dünyanın infazı için etrafında toplandılar. Ama hepsi de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekliyor inşallah. Ondan sonra onun vesilesiyle Cenab-ı Allah İslam'ı dünyaya hakim kılacak, güzel ahlakı.
İnşallah.
Sevgiyi, şefkati, merhameti. Ondan sonra Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa'dan sonra biliyorsunuz dünyada büyük bir ahlak yönünden bir çöküntü meydana gelecek. Ondan sonra infaz başlayacak ve hocamız söylemişti onu. Nemesis Allahu Alem, Allah daha iyi bilir. O göktaşı gelip dünyayı yerle bir edecek. Hocamız onu anlatmıştı. Hepimiz biliyoruz. Şimdi Ender hocamın yine ahir zamanda, içinde bulunduğumuz zamanda ve Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bir anlatımı var herhalde.
Onu evet, evet. Aynen öyle hocam. Biz tabii programlarımızda ahir zamanla ilgili birçok konuya değindik. İşte Hazreti Mehdi döneminde yaşadığımızı hep anlattık. Özelliklerini, kişisel özelliklerini, görünümünü. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var yine. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bildirilmesi. Şimdi rivayetlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da İncil, Tevrat ve Zebur'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmekte. Konuyla ilgili hadisler şu şekilde. Peygamberlere dair olan kitaplarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiş. Ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı peygamberlerin sayfalarında şöyle bulurum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi uzun ömürlü olacaktır.
Evet, peygamberlerin kitaplarında da
evet, var.
Kur'an'da da işaret var. Biz Tevrat'ta ve Zebur'da yazdık diyor Allah dünya hakimiyetini. Hakikaten Tevrat'a baktığımızda inşallah Hazreti Mehdi'nin Kral Mesih aynı kişi olduğunu ve bütün alametlerinde Tevrat'ta bildirilen dünya hakimiyeti, adaletin olması, güzel ahlakın hakim olması hadislerle de birebir örtüştüğünü görüyoruz maşallah.
Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır. Bunların arasında Hazreti Adem ve Hazreti Nuh'ta olan uzun ömürlülük de vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların gerçek ve derin sevgi yaşamasına vesile olacaktır. Hazreti Ali, Ebu Talip de şöyle buyuruyor. Kayyimimiz kıyam edince insanların kalbindeki düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini kökten kazıyacaktır. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir. Ebu Said Hudri Resulullah'tan rivayet ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın izleyicileri ona sığınırlar. Bal arılarının kraliçe arıya sığındıkları gibi. Onun yanında güven ve huzur bulurlar. O yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır. Şimdi tabi burada biz hadislerde, ayetlerde bu konularla ilgili birçok fikir ediniyoruz. Görüyoruz zaten. Biz programlarımızda dediğim gibi daha önce anlattık. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili o dönemde olduğumuzu anlatan birçok olay vardı. İşte biliyorsunuz İslam aleminde yaşananlar, huzursuzluklar. Bunlar hep bunun aslında müjdecisi. Bir taraftan kötü ama bunun da müjdecisi. İnsanlar ölüyorlar tabii ama bu tabii bize anlatıldığı gibi zaten böyle gerçekleşeceği hep söyleniyor zaten bize. Bunlar da onun şeyleri, göstergeleri işte İslam ülkelerinde yaşayan karışıklıklar, dünyada birçok olan huzursuzluklar hep bunun göstergeleri. Ama tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya geldiğinde, döndüğünde insanlar tabii barış ve kardeşlik olacak. Bütün dünya halkları için, sadece İslam değil, bütün dünya halkları için barış ve kardeşlik olacak ve tabii savaşlar son bulacak. Tabii insanlar da bunu bekliyorlar. İnşallah.
Çok güzel bir dönem inşallah.
Tabii Peygamber Efendimiz'in 14. yüzyılda söylediği çoğu olay da gerçekleşiyor. Sonuçsuz savaşların olması, kardeşimiz Ender'in söylediği gibi sonuçsuz savaşların olması, özellikle ahir zaman döneminde Hazreti Mehdi'nin zuhur edip görevinin başına gelmesi, depremlerin çoğalması, hocamın da söylediği gibi göktaşlarının dünya etrafını çevrelemesi, bunların hepsi Hazreti Mehdi'nin görevi başında olduğunu, zuhur ettiğini bir işaret. Ahir zamanda ne kadar mukaddes bir dönemde olduğumuza bir işarettir inşallah.
Şimdi Hazreti Mehdi evet yeryüzünde şu anda. Hazreti İsa da inşallah yeryüzünde. Sadece zuhur vakitleri bekleniyor. Çünkü mesela Peygamberimizin bildirdiği 200 tane olay aynen gerçekleşmiş durumda. yani detaylarıyla beraber gerçekleşmiş durumda. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu olaylar gerçekleştiği zaman bilin ki Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa yeryüzündedir ve bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bunu müjdeleyeceksiniz birbirinize, buyuruyor Peygamberimiz. Şimdi Peygamberimizin bildirdiği sadece bir olay bile gerçekleşmiş olsa, Müslüman bir insan kalkıp der ki Peygamberimizin bildirdiği bir olay gerçekleşti, emrini yerine getiriyoruz, Hazreti Mehdi'yi müjdeleyeceğiz der. Öyle değil. 200 olay gerçekleşti ve tüm detaylarıyla gerçekleşmiş durumda. Çok büyük bir mucizedir bu ve günden güne insanların öğrendiği bir mucizedir. Yani dünya çapında öğrenildiği zaman gerçekten insanları böyle şoka edecek kadar büyük olaylar gerçekleşti. Dolayısıyla Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa kesin olarak Allah'ın izniyle yeryüzünde şu anda ve zuhur vakitlerini bekliyoruz.
Bir Peygamber Efendimiz'in söylediği şeylerden birisi, Hazreti Mehdi'yi bulduğunuz zaman onun yanında olup ona destek olmanızdır.
İnşallah. Yani
özellikle yanında olan, onu destekleyen kişilerin çoğunluğu da gençlerden oluştuğunu bizzat söylüyor.
İnşallah. Bu biraz önce gördük. O da çok önemli bir alamet hakikaten. O göktaşlarının, Serdar Hocam bahsetti, birikmesiyle 1980 yılından itibaren sayıları böyle binlerle, yüzlerle ifade edilirken birdenbire 500 bine çıkıyor ve ahir zamanda oluyor bu. Ve Allah onu orada tutuyor. Hakikaten bir tanesi bile çarpması gerekirken 500 bin tane var. Yerle bir eder dünya, yani bir tanesi dünyayı yerle bir eder ki kıyametin de böyle olacağını anlıyoruz inşallah. Bir çarpma diyor Allah, onu bir sarsıntı, bir çarpma daha izler diyor ayetlerde. Hocamız bunu açıklamıştı, yani bir göktaşı ve ikinci bir çarpmayla göbekten girerek dünyanın yok olması inşallah. Buna da biraz önce bahsedildi. Üstad Said Nursi tarih veriyor. Bütün söyledikleri doğru. Bu da doğru demişti hocamız inşallah. Bir hadise dayandırıyor. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır. Peygamberimizin bir hadisi. Ve Ebced hesabıyla bundan 3 bölümün ayrı Ebced hesabı var. 3 tane tarih çıkartıyor inşallah. Ümmetimden bir taife, bunu 1542 çıkıyor. Yani o döneme kadar Müslümanların olacağını anlıyoruz. 1542'ye kadar. Allah'ın emri gelinceye kadar bu bölümün ebcedi 1545 çıkıyor. Bakın ümmetimden bir taife 1542. Müslümanlar 1542'ye kadar var. 2117 tarihini veriyor bu. Allah'ın emri gelinceye kadar 1545, 2120 yapıyor. O dönemde Müslümanlar olmadan ama 1545'in yani 2120'nin kafirin başına kıyametin kopacağını söylüyor Üstad Said Nursi Hazretleri. Hak üzerinde olacaktır. Müslümanların galibane ömrünün 1506'ya kadar olacağını söylüyor. Bu hadislerle de birebir uyumlu inşallah. Yani 1500'lerde biteceğini anlıyoruz. Çünkü Peygamberimiz dünyaya 7000 yıllık bir ömür veriyor ve bunun diyor 7000 yılın 5600 evet 5640'lık bölümü geçmiştir diyor.
5600 yıllık.
5600'lük bölümü geçmiştir diyor. 1400 yıl kaldığını anlıyoruz. 1500'e kadar. Tarihleri tam birebir uyumlu inşallah. Yani 2120 de kıyamet tarihi olarak anlaşılıyor inşallah. Dolayısıyla çok bir zaman kalmadı. Bütün her şeyin de bu dönemde olup bitmesi gerekiyor. Hazreti Mehdi'nin çıkışı, aynen, İslam'ın hakimiyeti inşallah.
Yine Risale-i Nur'dan bir örnek verip sonra da vaktimizi bitti, programı kapatalım. Konuyla ilgili Üstad Bediüzzaman Hazreti Doktor Hocam dediği gibi Nemesis'ten de bahsediyor aslında şualarda. Şöyle bahsediyor, diyor ki Üstad, mesele olan mevti dünya ve kıyamet kopmasıysa, yani dünyanın ölümü ve kıyametin kopmasıysa, bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize, misafirhanemize çarpması bu hanemizi harap edebilir. 10 senede yapılan bir saray bir dakikada harap olması gibi diyor. Çok açık şekilde Üstad Bediüzzaman Hazretleri de hem kıyamet tarihi hem kıyametin nasıl kopacağına dair bilgileri bize vermiş. Allah razı olsun.
Evet hocam, bugün programımızın sonuna geldik. Bir kısa hatırlatma yapalım. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımızı canlı olarak A9 TV ve Harun Yahya TV'den izleyebilirsiniz. Ve saat 22'de Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programını Kocaeli TV, Abba TV, Nevşehir Kapadokya TV, Harun Yahya TV ve A9 TV'den takip edebilirsiniz. Ben Serdar Hocama, Yahya Hocama, Oktar Hocama, Cem Hocama ve Akın Hocama teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.